90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 165. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 1 Mayıs 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 3 Mayıs 2024 Cuma. 165. bölümümüzde son popüler kültür haberlerini konuşacağız. CD'lerden, evet yanlış duymadınız, CD'lerden bahsedeceğiz. Nefis bir de buna bak önerilerimiz var. Haftalık popüler kültür podcastiniz Menemen yepyeni bölümüyle karşınızda. Özgür İnceoğulları ve birazdan hepimize geçtiğimiz bölümde yaptığımız ilkbahar şarkıları duellosunun sonucunu açıklayacak olan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Allah Allah be, attın yangına beni, çekildi köşeye, ben mi açıklıyorum sonucunu?
Açıkla artık, herkes merakla bekliyor Burçin'cim.
Benim bekliyor merakla. Her şeyden önce ben oy veren, görüşlerini bildiren, buna zahmet eden bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Çok zordu. Bence bu bütün düellolar arasında sonucu belirlemek açısından en zor düelloydu. Diğerlerinde aşağı yukarı zaten düello bittikten sonra bence sen de ben de hissediyoruz aşağı yukarı o iş nereye gitti. Ama bu sefer hisler karışıktı. Bambaşka duygularla kaydı kapattım. Sonra yorumlara baktım, bir genel yorumlara baktım, bir bana gelen yorumlara baktım. İşte arada bir böyle şey, yani denge bulmaya çalıştım, acaba bunu mu demek istiyorlar, bunu mu? Bir türlü yani şey yapamadım, ağırlığı bir tarafa kaydıramadım. O yüzden ben diyorum ki bu düello berabere bitmiştir Özgür. Doğru mu?
Doğru. Evet. Tamam, aynen güzel, öyle. Güzel, güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o kadar dengeli devam etti, o kadar dengeli bitti ve o kadar dengeli oylar geldi ki hakikaten biz galibi belirleyemedik. Evet. Hakikaten tek tek saydık ve orada da şimdi tabii bir Instagram postumuz var. Yani bir paylaştığımız görsel var. Onun altına değerli yorumlar geldi. Onları bir saydık tabii. Bir de bize direkt olarak mesaj olarak gelen oyları da saydık ve hakikaten e-mailimize de baktık tabii ki. Ondan sonra işte Twitter'dan gelen, işte X'ten gelen oyları da saydık vesaire vesaire. İnanılmaz bir şekilde bir denge söz konusu ve o yüzden de ilkbahar şarkıları düellosunu bir bittiğini kabul ediyoruz. Tabii ki o zaman bir genel değerlendirme yaparsak mevsimler serisini 3-2 Burçin yenmiş oluyor. Çünkü hatırlarsanız yaz ve sonbaharı Burçin yenmişti. Kışı ben kazanmıştım. Burada 1-1 oldu. Yani ilkbahar şarkılarında 1-1 oldu. Dolayısıyla hadi birbiri saymayalım. 2-1 diyelim. 2-1 Burçin'in galibiyetiyle sona erdi. Tebrik ediyorum. Seninle şarkı düellosu yapmak çok büyük bir zevk Burçin'cim. Ve iznin olursa son düellomuzun şerefine sana bir parça hediye etmek istiyorum.
Oo, işte ya güzel, bazen diyorum güzel adam, nazik adam diyorsunuz, niye diyorsunuz, işte işte daha ben ne diyeyim.
Evet, düelloda bahsi geçti, düelloda bahsi geçen çok sevdiğini söylediğin bir parçayı sana hediye etmek istiyorum. Çok yorumu var bu parçanın. Türk sanat müziği sanatçıları söyledi, Ferdi Özbeğen söyledi, Coşkun Sabah söyledi, Erol Evgin gibi isimler de yorumladı ama en son yorum birkaç yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl önce Gaye Su Akyol'dan gelmişti. Onun sesinden Burçin Acer için çalıyorum Bir İlkbahar Sabahı.
Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?
Özgür ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Dur bir dakika, şeyi açayım şuradan. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Hadi bugün Felek'ten bir podcast yapalım ya. Bırak konuları monuları Özgürcüğüm ya. Çal sen bu şarkıları ya. Konuşalım biraz anılardan, hikayelerden.
Değil mi? Evet, peki.
Vay vay vay vay, çok güzel ya.
Evet, planlı programlı podcastiniz PPP. Planlı programlı podcastiniz Menemen'de. Önümüzdeki bölümde müziğin hikayeleri formatımızla karşınızda olmayı planlıyoruz. Bu aralar belki dikkatinizi çekmiştir. Çok güzel, çok önemli bir albümün 20. yılı kutlanıyor. Biz o albüm hakkında konuşmak istiyoruz önümüzdeki bölümde.
Evet, aslında yani bilmiyorum, belki rastladınız belki rastlamadınız. 20. yıl söylerken hani dile kolay geliyor ama 20 yıl hiç de az bir zaman değil. Mor ve Ötesi'nin sevdiğimiz canlarımız Mor ve Ötesi'nin Dünya Yalan Söylüyor albümünün 20. yılı. Şimdi tabii tam tarih hangisi onu bir daha bakarım paylaşımdan ama bir Nisan olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla 2004 Nisan, 2024 Mayıs. Biz de bu albüm hakkında konuşacağız. Tabii onlar paylaşımında şey yazmışlardı, işte hani bu albümü ilk dinlediğiniz zamanı size ne hissettirdiklerini vesaire gibi bir takım sorular vardı. Ben ilk dinlediğim zamanı böyle hayal meyal hatırlıyorum ama daha net hatırladığım tabii şarkıların ayrı ayrı benim hayatımın içerisinde bana yaşattıkları, hissettirdikleri. Bunların hepsi aynı döneme denk gelmeyebilir ki gelmediler. Dolayısıyla albümün böyle daha bütünsel bir etkisi var benim üzerimde. Önümüzdeki hafta da işte biraz şarkı şarkı bize hissettirdikleri, şarkılar hakkındaki bilgiler, neden bu albüm bu kadar önemli, bunları konuşmak istiyoruz. Özgür'le ben konuşacağız. İkimiz de farklı zamanlarda bu albümle ilgili hikayelere sahibiz. Bakalım neler çıkacak. Çok önemli bir albüm Türk müzik tarihi açısından ve 20 yıl olması da dediğim gibi yani hafif bir titretiyor beni ama güzel bir şey.
Çok hakikaten 20 yıl geçtiğine inanamıyorum ya. Ama nefis bir albümdür hakikaten. Dünya Yalan Söylüyor Mor ve Ötesi. Bu albümü konuşacağız. Bu albümdeki şarkıları değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz derken bizdeki anılarından bahsedeceğiz. Eminim sizde de anıları olan parçalardır. Dolayısıyla müziğin hikayeleri formatımıza geri döneceğiz önümüzdeki bölümde. Bu bölümün ana konularına geçmeden önce Burçin'cim, iki önceki bölümümüzde konuştuğumuz futbol konusuna dair gelen geri dönüşlerden bahsetmek istiyorum. İznin olursa senden de yorumlarını alırım. Öncelikle İsmail'in geri dönüşüyle başlayayım. Sizlere tamamen katılıyorum diye yazmış İsmail. Aynı görüşteyim diyor. Hayatımda hiçbir şeyin fanatiği olmadım. Son 10 senedir çok az futbol maçı izliyorum. Fenerbahçeliyim. Artık Euroligi takip ediyorum, basketbolu takip ediyorum diyor. Politikadaki ayrışmalar maalesef futbola yansıdı. Eskiden bu kadar uçurum, politik görüşler olmadığından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Bursa geldiği yerin kültürü artı işte babadan oğula, kıza geçen takım tutma vardı. Kirlilik, çirkinleşme, ötekileştirme futbol üzerinden olunca maalesef etki de büyük olur. Takımların taraftarlarının gücü bütün partilerin gücünden daha yüksek. Sağduyuyu koruyarak akıllı çözüm gerekiyor. Türkiye'de yaşayanlar için bu enerjinin içinden çıkmak çok zor. Çünkü her gün bariz bir şekilde bu strese maruz kalıyorsun diyor.
Doğru, doğru bir yorum. Bana da geldi çok bununla ilgili ve genellikle de böyle aklı selim yorumlar geldi. Hani böyle çok arada acaba olur mu dedim, böyle fanatik yorumlar pek. Hatta hiç gelmedi o tür. Enteresan insanlardan, kimliklerden geldi mesela, bir öğretmenden. Hadi şimdi söylemeyeyim, şimdi iş futbol olduğu için hangi okul, hangi branş öğretmeni söylersem bambaşka bir sıkıntı yaratabilir. Ama aşağı yukarı bakış açıları aynı. İnsanlar biraz bıkmışlar. Bunun gibi bir şey ben de yaşadım. İşte geçen haftalarda artık hani bıraktım bu işi. Ne seyrediyorum, ne haberlerine bakıyorum. Dedim ben buradan bir voleybola, bir şeye, basketbola gideyim ya dedim, işte kızlara, erkeklere. Bir gittim. Bir haftada iki kere şampiyonluk geldi. Kız basketbol, kadın basketbol takımından. Biri Avrupa, biri Türkiye. Dedim ne güzel ortam. Hop voleybol başladı. Baktık orada da şampiyon olduk. Bambaşka bir dünyanın içine girdim Özgür. Yani iki hafta önce stres, gerginlik, çamur, pislik falan. İki hafta sonra ne güzel, şampiyonluk kazanan, kaybeden herkes birbirini tebrik ediyor. Hakikaten bak başka bir ortam var oralarda. Özellikle kadın sporlarında.
Kesinlikle.
Dolayısıyla evet, yani bu konuyla ilgili dinleyicilerimizin de aşağı yukarı bizimle benzer düşündüklerini ben de yorumlardan okudum. Yorumlar demişken bu Dünya Yalan Söylüyor albümü hakkında da veya oradaki şarkılar veya sizlere hissettirdikleri hakkında da bize yazarsanız önümüzdeki hafta programda bunlardan bahsederiz. Sizin de fikir ve hislerinizi merak ediyoruz.
Bir tane daha var, iznin olursa onu da okumak istiyorum çünkü çok tabii. Güzel bir mesaj Bilun Aydın'dan geliyor. Uzun ve güzel bir mesaj yazmış. Bazı kısımlarını alacağım. Koyu denilebilecek bir Fenerbahçe taraftarıyım ve etrafımda da pek çok Galatasaraylı arkadaşım, ailem var. Babam dahil diyor. Baba Galatasaraylı, kendisi Fenerli. Yıllar boyunca hep tatlı tatlı atışır takışır eğlenirdik ve bu hep futbol üzerineydi. Derbiler, kaçan ve kazanılan şampiyonluklar, takılan yıldızlar ve ama bizim UEFA kupamız varla biten cümleler. Mevcut durum gerçekten vahim ve bu kutuplaşma aynı ülkemizdeki politik kutuplaşma kadar net ve şiddetli olmaya başladı. Bana göre en büyük sebebi de tam bu. Yani politikanın futbolun iliklerine kadar işlemiş olması, dönen paralar, bahisler, birilerinin çıkarları doğrultusunda müdahaleler, hükümetin dahil ve baskısı, dahli ve baskısı özür dilerim. Adil olmayan bir düzen geldi. Bir başka sorun da iletişim ve bakış açısı. Kimse tuttuğu kulüplerin hatalarını da kabul etmiyor. Birbirlerini de anlamıyor. Kim neyi neden yapıyor? Bu haklı mı değil mi? Biz bu duruşa nasıl bakmalıyız diyen yok. Zor bir kısır döngü hali diyor Bilun Aydın.
Valla altına 3 tane imza atabilirim.
Burçin burçin burçin.
Yani tabii ki siyasi durum, ortam, toplumun geldiği, sosyolojinin geldiği durum bunlardan ayrı düşünemeyiz bu rekabette gelinen bu çirkin seviyeyi. Ama durum budur. Bundan dönüş nasıl olur bilemiyorum. Dediğim gibi aslında artık biraz sıtkım sıyrıldı. Çok da seyretmiyorum futbol maçlarını ve haberlere de bakmamaya çalışıyorum. Kim ne demiş çok ilgilenmiyorum. Artık Avrupa futbol şampiyonası falan, o zaman tekrar bir futbola dönerim. Ama genel olarak benzer hisleri yaşadığımızı anladım bu mesajlardan ben de. Bu da mutlu etti beni. Özgür, şimdi ben biraz böyle aslında hani her ay bittiğinde biraz aylık haberleri toplayayım istiyorum ama son 1-2 haftada aslında bütün aya, belki de bundan sonra yıla da damga vuracak bir takım olaylar gerçekleşti. Bunları böyle bir seri olarak 2-3 tanesini arka arkaya seninle ve dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Çünkü bazıları uzun şeyler, bilgiler veya uzun bilgiler demeyeyim ama uzun hikayeler, belki dinleyicilerimiz genel koşturma içerisinde o kadar hakim olamamışlardır. Şimdi biz bu programda kaçıncı bölüm hiç bilmiyorum. Keşke podcastlerde de şey olsa, hani YouTuberlar yapıyor ya, işte bakın buradan o bölümü tıklayabilirsiniz diye. Bizde de olsa o Taylor Swift'in niye bu kadar popüler, niye bu kadar önemli olduğunu anlattığımız bir bölüm vardı. O bölümden itibaren de Taylor Swift'in hikayesi, grafiği hep yükselerek devam etti. Ama şey çok önemliydi, işte bu konuşmaları yaptıktan sonra çıkaracağı ilk albüm. Yani bu seri devam edecek mi, bu hava devam edecek mi, ne olacak? İşte onu artık anladık. 19 Nisan'da Taylor Swift'in son albümü çıktı. The Tortured Poets Department adlı bu albüm, ki ben Türkçesini söylemeyi seviyorum. İşkence gören şairler departmanı ya da dairesi. Şimdi albüm 19 Nisan'da çıktı ve de tabii herkes merak ediyor. Yani dünyanın şu anda en popüler ismi neden Taylor Swift? Bakalım nasıl bir albüm yapmış ya da Taylor Swift şimdi neler yapmış diye herkes meraklı bu albümü dinledi ve arka arkaya bir günde, bir haftada, 10 günde çok acayip rekorlar kırdı. Yani müzik dünyasının görmediği başarılara yaklaşık böyle bir 15 gün içerisinde şahit olduk Özgür. Albümü bu arada söyleyelim, yapımcılığını Jack Antonoff ve Aaron Dessner yaptılar ki daha önce de The National grubundan Aaron Dessner'in Taylor Swift'le çalışmalarını biliyoruz. Jack Antonoff da uzun zamandır çalıştığı bir isim. 31 tane parça var şeyde, albümde. Yani dinlemesi uzun süren bir hikaye, öyle söyleyebilirim. Şimdi sayacağım başarılar ve bunlara sebep olan sayılar biraz amiyane tabirle kafa yakacak, onu baştan söyleyeyim. Yani şaşırtıcı ve piyasayı uzun zamandır sayısı olarak takip ediyorum ben. Bana göre de muazzam şeyler. Şimdi sana albümün sayılarla beraber o geçen 15 günlüğü bir özetlemeye çalışacağım. Albüm çıktı 19 Nisan. Bir gün bitti. Bak tekrarlıyorum, bir gün bitti. 12 saatten kısa bir süre içerisinde Spotify'ın tarihte tek bir günde en çok dinlenilen albümü oldu. Ve o gün bittiğinde dinleme sayısı 300 milyondu, hatta 300 milyondan fazla. Şimdi bu tarihte böyle bir durum yok. Bir günde 300 milyon dinlenen bir albüm yok. Burada en çok dinlenen şarkı da Post Malone'la kaydettikleri Fortnite şarkısı oldu. O şarkı da bir günde Spotify'da en çok dinlenen şarkı oldu. Yani albüm çıktı, bir gün içerisinde böyle bir ortalığı dağıtmaya başladı. Tahmin ediliyordu bu günlük rekorları kıracağı ama yani mesela 12 saatten kısa süre çok acayip bir durum. Devam ediyoruz. Birkaç gün ilerledi, 5 gün geçti. 5 gün sonra Spotify'da dinleme yaklaşık 1 milyara ulaştı. Yaklaşık diyorum çünkü bazı sayıları Spotify açıklıyor, bazılarını açıklamıyor. Bu yani bu 1 milyara tarihte en hızlı ulaşan albüm oldu. 5 günde 1 milyara ulaştı. Çok acayip bir şeyden bahsediyoruz. 5 gün geçti, daha sonra 1 haftaya doğru ilerledik ve merak ettik 1 haftalık rakamlar, veriler nedir? 1 hafta içerisinde fiziksel olarak 1,5 milyon satışa ulaştı ve bunların yaklaşık yarısı 700 bini de plak. Bu da çok enteresan bir durum. Yani plak satışları Taylor Swift'in çok çok iyi. Hatta bundan önce 1 haftalık satışlarda yine Taylor Swift'in bir önceki albüm vardı. 690 bin kadar satmıştı. Bu sefer onu da geçti.
Diğer kısmı ne? Plak olmayan kısım? CD mi?
Ya CD var içerisinde, şeyden, dijitalden albüm olarak indirmeler var. Hepsi fiziksel değil bunların ama yarısı plak olduğunu biliyoruz. Bunun dışı, bu bir hafta, şimdi bir hafta geçti, bunlar geldi. Daha sonra tabii içinde listeleri ne yapacak? Albüm listesine, single listesine girecek mi, girmeyecek mi? Yaklaşık 10 gün geçti, albüm listesi açıklandı. Bak bir hafta içerisinde dedik yaklaşık 1,5 milyon satış, 10 günde 2,61 milyona ulaştı satış. 2.61 milyon satışla tarihteki en iyi 3. açılışı yaptı. Diğerlerini merak edenleri söyleyelim. En iyi açılış tarihteki Adele'in 25 albümüne ait yaklaşık 3.5 milyon. İkinci sırada NSYNC var. O da yaklaşık işte böyle 2.7 milyon kadar. Yani ona yaklaştığını söyleyebiliriz. Ve böylece bir numaradan girdi Amerika albümler listesine. Bu onun 14. zaferi oldu. Yani 14 kere albümü bir numaradan Amerika albümler listesine direkt girdi. Şimdi 14 albüm en çok kim kaç albümle, mesela kim kaç albümle Amerika'da bu başarıyı kazandı dersek 19 tane bir numarayla The Beatles başta. Hemen arkasından 14'er başarıyla şimdi Jay-Z ve Taylor Swift geliyorlar. Şimdi listeye baktığında Taylor Swift'in zaten Beatles'ın bir daha hani belki toplamalar falan olur ama çok fazla artacağını düşünmüyorum. Jay-Z de öyle her yıl 2-3 tane hani hit şey çıkarmıyor, albüm ya da şarkı. Taylor Swift'in bu listenin zirvesine çıkacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. 14. bir numara zaferini yaşadı. Hemen bir gün sonra single listesi açıklandı. Kaçıncı güne geldik? 11. güne geldik. Çok acayip bir şey yaptı. Amerika Billboard listesi açıklandı. Ben işte her açıklandığında bir dijital şeyde listenin ilk 10'una bakıyorum. Baktım. 1 numara Taylor Swift, 2 Taylor Swift, 3 Taylor Swift, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa dedim, çevirdim. 11, 12, 13, 14. İlk 14 şarkının hepsi Taylor Swift'e ait. Daha önce bir 10 şarkıyla bunu yapmıştı zaten ama bu çok acayip bir şey. Ve tepede de biraz önce bahsettiğim şarkı var. Post Malone'la kaydettikleri Fortnite. Buradan da tarihe geçti. Albümüyle tarihe geçti. Single listesiyle tarihe geçti. Yani bu çok acayip bir durum. Bu arada İngiltere'de de aynı durum var. İngiltere'de de bir numara şarkı, bir numara albüm ama oradaki satışlar tabii Amerika kadar yüksek olmadığı için şu an onları çok boğmak istemiyorum dinleyiciyi. Ve tabii yani bu beklense de bu sayılar, rakamlar, başarı, grafik herkesi etkiledi. Çünkü çıtayı öyle bir yere çıkardı ki mesela şimdi yakın zamanda Dua Lipa'nın albümü çıkacak. Beyoncé'nin albümü çıktı zaten. Beyoncé'yi geçti. Dua Lipa'nın albümü çıkacak. Bakalım Dua Lipa Taylor Swift'i zorlayabilir mi? Bilemiyorum. 3 Mayıs'ta çıkacak albümü. 17 Mayıs'ta Billie Eilish'in albümü çıkacak. Onlardan da bir şey gelmezse bir kere seneyi zaten zirvede kapattığı kesin. Bu arada turneye devam edecek. Yani işin özü biz daha uzun süre Taylor Swift'ten bahsedeceğiz. Ha dersen ki Burçin albümü dinledin mi? Albümü dinledim. Peki Burçin albümü beğendin mi? Albümü beğenmedim. Yani şöyle ben Taylor Swift'i zaten çok sevmiyorum. Hani onu daha önce de söylemiştim. Bana çok tarzı hitap etmiyor. Bana böyle bazı şeyler, kalıpları çok birbirine benzer geliyor. Tabii burada söz ön plana çıkıyor bir anda. Yani bana müzikal olarak çok ekstra bir açılım yapmıyor. Çok böyle zihnimi açmıyor Taylor Swift. Çok iyi bir müzisyen olduğunu falan onları geçiyorum. Tabii ki öyle. Ama bana çok hitap etmiyor. Sözlere de baktığım zaman o sözleri biraz Türkçeleşmiş olarak algılamaya çalıştığımda da öyle çok beni etkileyen vay vay vay falan dediğim bir durum yok. Ama anlıyorum niye olduğunu da. Yani işte gençlerin, Amerika'da insanların neden bu kadar çok Taylor Swift'in peşinde koştuklarını da anlayabiliyorum ama hani sen sevdin mi desen mesela Beyoncé'nin albümünü bir iki kere üç kere dinledim farklı zamanlarda. bir daha o 31 şarkıyı tekrar baştan aşağı dinleyebileceğimi zannetmiyorum. Ama meraklısı için de iyi bir albüm. Hani onu hakkını teslim ediyorum.
Ya benim anlamadığım şey şu oluyor Taylor Swift konusunda. Yani şimdi sen öyle bir şey, öyle bir sayılar söyledin ki hakikaten dediğin gibi kafam yandı. Ve hani şunu hissediyorum. Bu kadın hani gelmiş geçmiş en büyük, en başarılı kadın müzisyen yani. Hakikaten öyle değil mi?
İstatistiklere bakarsak şu anda onu sağlamış gözüküyor. Çünkü birçok parametrede Madonna'yı, hani böyle tüm zamanlara bakarsak Madonna gibi isimler, işte Rihanna'yı bazı yerlerde geçmediği yerler var ama çoğunu geçmiş durumda. Ama o biraz şeyle de alakalı, işte mesela geçmişten kimi söyleyelim, işte Michael Jackson şimdi yaşasaydı acaba onun stream sayıları, on demandleri falan nasıl olurdu, onu bilmiyoruz. Yani şimdi sayılara baktığımız zaman evet böyle bir durum söz konusu. Ama
evet, anlayamadığım şey de şu zaten, işte en başarılı kadın şarkıcı konumuna geldi. İşte ne bileyim, evet. Madonna'lar, Celine Dion'lar falan filan geride kaldı.
Tabii.
Peki yani hani ben senin kadar tabii ki takip edemiyorum güncel müziği ama yani kendi kendime diyorum ki ya 5 tane parçasını say şu kadının. Sayamıyorum Burçin ya. 5 tane hit parçasını sayamıyorum.
İşte dediğim gibi yani bence seninle aynı yerdeyiz. Bizim için yani bana müzikal olarak çok hitap etmiyor. Ben profesyonel olarak sayarım tabii şarkısını ama açıp şöyle canım sıkıldığında ya da bir bakayım şöyle bir neler var dediğimde Taylor Swift dinlemem. Ama dediğim gibi anlayabiliyorum. Mesela Amerika'da gençler üzerinde özellikle nasıl bir etki sahibi olduğunu, işte seninle konuşmuştuk. Mesela geçtiğimiz günlerde Webby Awards dağıtıldı. Taylor Swift orada bir ödül kazandı. Kazandığı ödül bir önceki seçimde gençleri seçim, yani seçime gidin, oy verin motivasyonu sağlamak için çektiği bir klip. Yani o kadar etkili bir iş yaptı ki gerçekten de etkiledi insanları. Yani sadece müziğiyle değil, kimini müziğiyle, kimini sözleriyle, kimini böyle bir hafif eylemci anti bir kimliği var onunla, kimini böyle düzen yıkıcı bir hareketiyle, ama bir şekilde bir yerinden yakalıyor. Özellikle Amerika'daki müzikseverleri. Dünya üzerinde de tabii ki hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip popüler bir yıldız, popüler bir artist. Ben Taylor Swift'in neden bu kadar popüler olduğunu anlıyorum ama dediğim gibi yani benim için Madonna çok daha fazla devrim yaratan, hatta birçok tabuyu da kıran ve bunları da kırdığı zamanlarda, o tabuların çok güçlü olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Çok daha önemli bir yere sahip ama dediğim gibi anlaşılabilir. Bir de artık her şey sayılarla ölçülüyor Özgür. Yani işte biri başarılı mı, bakalım YouTube'da ne kadar izlenmiş. İşte biri şeyliyor, bakalım ne kadar dinlenilmiş. Eğer onlar azsa otomatikman insanların gözünde zaten başarılı, başarısız oluyorsun. Ya da başarıyı buna göre ne diyelim işte değerlendiriyorlar. Oradan baktığında da zaten evet Taylor Swift çok başarılı.
Evet, acaba Taylor Swift 90'larda veya 80'lerde müzik yapsaydı böyle sonuçlar elde eder miydi? O da ayrı. Ama dediğin gibi yani aslında sadece müzik olarak bakmamak lazım. Olayı daha sosyal değerlendirmek lazım. Madonna da sadece bir müzisyen değildi doğrusu. Aynı şey Taylor Swift için de geçerli bence.
Doğru. Bu arada tam bunlar olurken yani müzik dünyası işte Taylor Swift'i konuşuyor, bahsediyor derken ortalığı böyle yakan bir diss şeyi geldi. Atışmalar geldi. Yani diss nedir? İşte rapçilerin birbirine hani amiyane tabirle laf sokmaları. İşte ona laf sokuyor, öbürü ona laf sokuyor. Türkiye'de de var bu ama yurt dışında bayağı var. Yani bu 90'lardan beri gelen, hatta albümleşmiş dissler falan var. Yani bu çapta bir şey ama uzun zamandır da rastlamadığımız bir şey var. Alevlenme durumu var ve çok acayip bir yere gidiyor. Şimdi olayın başını söyleyeyim, çok kısaca özetleyeyim ki bunu da belki rastlamıştır dinleyicilerimiz, en azından kafalarında oturur. Şimdi geçtiğimiz ay Future ve Metro Boomin bir şarkı yaptılar, Like That diye. İşte Kendrick Lamar da onlarla bu proje içerisinde çalıştı. Orada J. Cole diye çok da başarılı bir isim, ona ithafen bir takım sözler vardı şarkılarda. J. Cole da karşılığında yine diss diyebileceğimiz bir video çekti. O da cevap verdi ama çok sert bir durum yoktu. Hatta daha sonra videoyu yayından kaldırdı. Sonra işin içerisine, yani sahaya, maça Drake girdi. Drake çok acayip bir şey yaptı. İlk önce Push Ups diye bir tamamen diss'ten oluşan bir şarkı yaptı. Ama daha da önemlisi, bence bunu bu kadar konuşmamıza sebep olan şey, Taylor Made Freestyle diye bir kayıt yaptı. Bu kayıtta Tupac'ın ve de Snoop Dogg'un seslerini kullandı ama bunları AI yardımıyla alarak kullandı. Ve tabii ki işte mesela Tupac'a Kendrick Lamar'a dair bir şeyler söyletti. Snoop Dogg'a Kendrick Lamar'a dair bir şeyler söyletti. Şimdi söylenilen şeyler ayrı. Bir taraftan da şey başladı. Kardeşim sen daha geçen sene işte The Weeknd'li olan bir AI şarkısı işte kalksın bunlar şöyle olsun işte platformlar yayınlama. Biz de hatta bahsettik bundan. Bu kadar mücadelesini verdin. Şimdi çok basit biraz sinirlendin. Aldın AI'dan. Tupac aldın AI'dan. Snoop Dogg şarkı yaptın. Ne oldu şimdi? Hani adalet? Hani etik değerler? Hani tutarlılık? Yani işin bu tarafı çok eleştirildi.
Hani telif?
Hani telif tabii. Hani telif. Yok tabii telif. Sonra ne oldu? Bu kadar çok şey. Hatta Tupac'ın mirasçıları dediler ki yani bunu hemen kaldırsın. Bundan hiç hoşlanmadık yani. Tupac'ın böyle bir şey söylemeye niyeti olabileceğine dair nasıl bir çıkarım yaparsın? Yani neresinden tutsan saçma sapan bir şeydi ama sert sözler vardı. Daha sonra şeyden de kaldırdı. Yayından kaldırdı. Ve daha sonra gözler Kendrick Lamar'a çevrildi. Kendrick Lamar da bu, yani dün aslında bu Avrupa basınında bugün yansıdı. O da bir diss şarkı kaydetti. Ve bu şarkıda işte şeye karşı, Drake'e karşı bir takım şeyler söyledi. Şimdi bu tabii Kendrick Lamar çok iyi bir rapçi bu arada. Yani hani böyle sert rapleri ve hızlı şeyleri, flowları falan çok başarılı. Çok da etkili sözler yaptı. İşte bu Tupac'ı kullanması, Tupac'ın mezarında ters dönmesi. İşte Drake'i aslında bir rapçi. Zaten temel ne biliyor musun? Drake'i bir rapçi olarak görmüyor. Hatta onu bir siyah olarak bile görmüyor ve bu Drake'i çıldırtıyor. Yani olayın böyle özünde yatan temel duygular bunlar. Şimdi hatta Drake de Kendrick Lamar'ı işte karın seni aldatıyor falan gibi iyice pisleşti yani bu dislerde. Tam ben bunu hazırlıyordum. Şeyin cevabı geldi. Drake'in cevabı geldi. O da Instagram'da bir tane filmin bir sahnesinden işte senden nefret ettiğim 10 şey diye bir bölüm yayınladı. Ve onu da aslında Kendrick Lamar'a ithafen paylaştığını söyledi. Dediğim gibi yani arada çok acayip şeyler var ama temel nokta Kendrick Lamar'ın ve bir takım işte rap müzik sanatçılarının Drake'i bir popçu olarak görmeleri. Pek rapçi olarak görmüyorlar Drake'i. İşte Kendrick Lamar bir adım ileri gitti, onu siyah olarak bile görmüyor yani o derecede. Tabii bu iş nereye gider bilmiyorum, nasıl durur bilmiyorum. Daha Eminem gelecek. Eminem de yeni albümünün tanıtımı için geçtiğimiz günlerde bir video paylaştı. O da bir bilmiyorum bu işe girer mi girmez mi ama ortalık bayağı bir karışacak bu disslerden. Dediğim gibi diss çok eski bir kültür. Yani bu konuyla ilgili çok daha sert olan dissler vesaire var. Belki bir gün bunlardan da bahsederiz. Bir iki üç tane Notorious B.I.G.'nin, Dr. Dre'nin, Tupac'ın nitekim mesela Hit 'Em Up gibi falan çok acayip şeyleri, dissleri vardır. Böyle özgür yani tam Taylor Swift falan derken dissler misler ortalık bir karıştı bir yandı.
Türkiye'de kimin var dissi Burçin?
Ya mesela şimdi Sagopa ile Ceza'nın biliyorsun karşılıklı çok dissleri var. Araya işte bazen Fuat katılıyor. Bazen de böyle yeni rapçilerden de katılanlar oluyor ama en şeyi yani böyle insanların ne dediklerini ezbere bildiği Ceza ve Sagopa'dır.
Sagopa'yı mı çağırsak ya bir gün böyle bir sohbet muhabbet?
Çağıralım da diss atsın bize değil mi?
Bize niye atsın, biz ne yaptık?
Ne bileyim ona? Tutamaz kendini, bize de diss atar, biz de bir şey diyemeyiz orada falan, kapatamayız edemeyiz.
Diss atmak.
Diss atmak. Ama işte laf sokmak evet. Aslında bu bence bunun şeyi o ya kardeşim, sen siyah değilsin, sen rapçi bile değilsin falan yani laf sokuyor. Yani tabii bunun başka şekilde de çevirebilirsin.
Türkiye'de herkes birbirine diss atıyor o zaman yani. Hani laf sokmak Türkiye'de şey yani. Hani çok
doğru
rastladığımız bir olay yani.
Geçen şey oldu işte. Çok girmiyoruz tabii siyasete ama onu görmüşsündür. Devlet Bahçeli'nin bir videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısı kullandılar. Millet sonra birbirine girdi. Acaba bu şarkıyı Cumhurbaşkanı'na mı söylüyor, Meral Akşener'e mi söylüyor? Birine söylüyor kesin. Birine bir laflar sokuyor ama kim olduğunu anlayamadılar. Yani yorumlayanlar çok oldu ama doğru söylüyorsun. Evet, herkes birbirine diss atıyor.
Şey de olmuş, Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya birbirine
girmiş.
Bravo.
Ya doğru bak, her tarafımız diss olmuş ya. Ya birbirine girdi bile saymıyorum yani, ben Hasan Can Kaya'nın yani Cem Yılmaz'a bir laf atmasını o kadar anlamsız buluyorum ki yani, ve karşılaştıranlar oluyor bence yani kesinlikle aynı sıklette değiller, bir kere yaptıkları şeyler bir değil yani, biri seyirciyle bir etkileşim üzerinden bir format geliştirdi ve bunu da başarıyla yapıyor. Hı hı. Diğeri için seyirciyle etkileşim yaptığı şeylerden sadece küçük bir kısmı. Eğer o kısmın üzerine gitse orada da çok iyi olur, onu da biliyoruz ama o sadece bir kısmı. Ben mesela Hasan Can Kaya'nın seyircisiz bir one man show'unu, işte çok nitelikli bir filmini, yazısını falan çok onlara şahit olmadım. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir ama şu anda ben çok aynı siklette görmüyorum.
Gel ikisine. Biz de bir podcast'te dis atalım Burçin.
Uy.
Bir podcast'i. Ondan sonra böyle iki kişinin yaptığı bir podcast olursa daha böyle dengeli olur. At abicim disini.
Sert bir dis atmamız lazım ki o böyle bir yankı yapsın, sonra bize de cevap gelsin.
Yok yok ya, boş ver, vazgeçtim. Yapmayalım. Bize yakışmaz. Olmaz.
Aa ya. Çok da güzel bir şey bulmuştum bak şimdi.
Vallahi mı?
Neyse tamam boş ver tamam.
Ya 165 bölüm geldik efendi şimdi yapma yakma bizi Burçin. Burçin'cim az önce Taylor Swift'ten bahsettin. Fiziksel satışları da 1,5 milyonu buldu dedin. Yani fiziksel satış hala var mı? O bile beni şaşırttı yani hakikaten. Ama öyle bir bağlayacağım ki CD konusuna geleceğim. Çünkü yani ben hala CD yaşıyor mu diye düşünürken ilginç bir şey okudum. Benim de bu arada CD'lerimin hepsi duruyor. Yani... belki daha önceden bahsetmişimdir. Yani kıyamıyorum. O kadar seviyorum ki onları. O kadar çok dinlemiştim. Ve işte mesela önümüzdeki bölümde konuşacağımız Dünya Yalan Söylüyor'un CD'si gibi. Yani bütün böyle arşivim hala duruyor. Bir federasyondan bahsedeceğim. International Federation of the Phonographic Industry. Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu'ndan bahsediyorum. IFPI. 1999'da küresel kayıtlı müzik gelirlerini 22 milyar dolar olarak gösteriyor oranın verileri. Ve bu yılın... Özür diliyorum, 2023'ün fiyatlarını ayarlarsak, yani enflasyonu da hesaba katarsak 40 milyar dolarmış. Yıl 1999. Yıl 1999 dediğimde o dönemin de yaygın formatı belli, CD. Az önce miktarını söylediğim gelir büyük ölçüde CD'den sağlanmış. O 22 milyar doların büyük kısmı. Kompakt diskten gelmiş. Sonraki yıllarda bu gelirler tabii ki düştü. Çünkü CD oyunu kaybetti biliyoruz ve yavaş yavaş da ortadan kalktı. Streaming kazandı. En azından şu günün kazananı o. Yani müziği dijital platformlardan dinlemek gelirlerin büyük bölümünü oluşturmaya başladı uzun süredir. CD'ler yok mu oldu? Hayır. Hala var. Demin de söylediğin gibi işte o 1,5 milyonluk Taylor Swift albümü satılmış fiziksel olarak. Onun bir kısmı da CD'dir diye düşünüyorum. Ama müzik gelirlerinin sadece %10'unu oluşturuyormuş Burçin. Yani bütün bu 22 milyar, o zamanın 22 milyar doları, işte bugüne hesaplarsak 40 milyar doları, işte o zamanın büyük formatı CD iken şimdi sadece %10'unu oluşturuyormuş. Ya hani kardeşim CD mi kaldı? Neden bunu anlatıyorsun denebilir. İlginç bir bilgi vardı, onu vermek istiyorum sonuçta. The Economist'te Japonya ile ilgili bir bilgiydi. Onu aktarmak istiyorum. Japonya'da zaman durmuş gibi duruyor. Yani zaman sanki orada 90'larda kalmış. Geçen yıl müzik gelirlerinin %39'u CD'den gelmiş Japonya'da. Az önce %10 dedim. Japonya'da durum farklı. %39'u CD'den geliyor. Yani ki Japonya'yı öyle es geçmemek lazım. Dünya çapında ikinci büyük müzik pazarı haline gelmiş durumda. Peki neden? Yani Japonya değil mi? Hani teknoloji olarak çok önde bir ülkeden bahsediyoruz. Nasıl hala CD'ler popüler olabilir? Nasıl böyle hani artık modası geçmiş, hatta tarihten silinmek üzere olan bir format hala nasıl popüler? Biraz belki nüfusla açıklanabilir diye düşünmüştüm. Çünkü hani işte Japonya'da biliyorsun nüfusun yaklaşık %30'u 65 yaş ve üzerinde. Ama bu sebep tek başına yeterli değilmiş. Yani okuduğum haberde bu vardı. 65 yaş ve üzerinde nüfusun genel nüfusu oranının yüksek olduğu başka ülkeler de var. Ama oralarda durum farklı, yani mesela İtalya'ya bakmışlar, durum farklı. Müzik gelirlerinin %70'den fazlası streaming'den geliyor. Bu sebeple nüfus çok geçerli bir sebep değil mesela İtalya'da. Bakmışlar işte dediğim gibi. Yani Japonya ile farklı. Japonya'daki CD pazarını iki nedene bağlıyorlar. Yani Japonya'da niye CD hala var? Bunu iki nedene bağlıyorlar. Birincisi fiyat kontrolleri. 1953'te Japonya hükümeti ürünlerin değerinin düşmesinden endişe ederek perakende fiyat yönetim sistemini kurmuş. Ve bu sistem telif hakkı sahiplerine belirli fikri mülkiyet sınıflarının fiyatlarını belirleme olanağı vermiş. Yani satış noktalarında promosyon falan yapamıyorsun. Yani fiyatlarda indirim yapma hakkı yok. Ve plak şirketleri de mevcut durumu korumak için bu güçten yararlanmışlar. Çünkü çok güçlüler orada. Yani bu hükümet tarafından onlara verilmiş bir güç. Dolayısıyla sanatçıların dijital platformlarda yer almalarını da biraz engellemişler, bloke etmişler. Ve bir sanatçıyı mı dinlemek istiyorsun? Mesela örnek veriyorum, Japonya'nın Kenan Doğulusu'nu dinlemek istiyorsun. Kimse o artık, Japon arkadaş. Onu dinlemek için mecbursun, CD'yi alacaksın. Ve hala CD'si satılıyor. Gelelim ikinci sebebe, bu da çok ilginç. Bundan yıllar önce yetenek ajansları sanatçıları idol olarak pazarlamaya başlamışlar Japonya'da. Yani sanatçılar böyle idol statüsüne geliyorlar ve bu idol statüsünü korumak için bir yol var. O da yapılan etkinlikler. Etkinliğine gidiyorsun sanatçının ve etkinliklerde hayranların bir CD satın almaları durumunda katılabileceği etkinlikler. Yani bazı hayranlar bir pop yıldızıyla karşılaşma şansını arttırmak için birkaç tane CD alıyormuş. Bu yüzden de hani böyle bir bilet gibi düşün. CD'ler satılıyormuş. Yani olay gerçekten çok ilginç. Hatırlarsın 90'larda efsanevi bir Amerikan plak mağazası vardı. Tower Records diye. Her yerde kapandı bu Burçin. Yıllar önce. Tokyo'daki duruyor. Yani Tokyo'daki o mağazada bu idoller dediğim sanatçılara, işte çoğu da muhtemelen genç sanatçılardır, İdollere ayrılmış birkaç kat varmış ve bu tür hayran kültürü CD'yi hem Japonya'da hem de ona işte ne bileyim biraz yakın olduğunu düşündüğüm kültür olan Güney Kore'de canlı tutmuş. Sadece Japonya değil, geçen yıl kayıtlı müzik gelirlerinin tam olarak %33'ü CD'lerden gelmiş Güney Kore'de de. Ancak tabii ki bütün bunlara rağmen, bütün anlattığım bu bilgilere rağmen Japonya'da da müzik hayranları tabii ki üzerindeki etkisini kaybediyor CD. Ve 2019'da CD'ler Japonya'da kayıtlı müzik gelirlerinin %49'unu oluştururken streaming 18'ini oluşturuyormuş. Geçen yıl streaming %36'ya yükselmiş. Yani belli ki pek yakında Japonların da dinleme alışkanlıkları dünyanın geri kalan kısmındakiyle aynı olacak ve streaming yine orada da kazanacak, ama işte bu biraz zaman meselesi galiba.
O zaman şimdi bak, bir özgürlük yapayım. Bizim ikinci bölümümüzdü. Bildiğin 2-0 ikinci bölümde kasetlerin neden tekrar dinlenildiğini, o bak o aklımda kalmış. Buna dair bir kayıt yapmıştık ki kaç sene önceydi, onu sen hatırlarsın kaç sene önce olduğunu.
2020 başıydı.
Evet, o günden bu yana kaset satışları da artıyor. CD satışlarının arttığını da biliyorum. Tabii burada senin söylediğin faktörler dışında çok ciddi bir ekonomik faktör de söz konusu. Yani şöyle söyleyeyim, bir taraftan da yaklaşık bir 15-16 yıldır arka arkaya plak satışları artıyor. Yani şu anda en çok satan fiziksel format plak. Ve çok ezici, hatta bazı yerlerde satışları, işte bak biraz önce söyledik, 1,5 milyon dedik, onun 700 bini plaktı. Yani birçok ülkede aslında artık fiziksel satış deyince eşittir plak. Ama o diğer yarıda CD'ler ve kasetler satışlarını arttırıyor. Burada ekonomik faktörler olduğu gibi koleksiyon değeri taşımaları çok önemli. İşte bunlardan bahsetmiştik. CD'lerin işte böyle Bir kapak açarsın, böyle sayfa sayfa, bazıları da gerçekten bir sanat eseri gibi çıkar karşına. Kasetlerde de vardır bu. Ben daha yeni, yani ya bir ya da iki hafta oldu, yine bu 2023 değerlendirmelerinde okudum bu Z kuşağıyla ilgili. 18-24 diyelim, 18-24 yaş arasında satın almaların %60'ı fiziksel format. Yani şunu biliyoruz mesela, dijital olarak albüm satın alma, yani dijital olarak bir şey satın alma, müziğe dair satın alma çok azaldı. Şey yapıyorsun, on demand dinliyorsun, playlistini alıyorsun, ama satın alma azaldı. Dolayısıyla oradaki satın alma kısmı fiziksel tarafa kaydı. Onu biliyoruz. Bunun ağırlıklı bir kısmının plak olduğunu biliyoruz, ama şunu da biliyoruz. CD'ler de yaklaşık %30'luk bir yer kaplıyor. Yani onun yarısı. Dediğim gibi burada ekonomik faktör, yani mesela bir plak almak ve CD almak arasında fark var ödeyeceğim para açısından. Ben mesela bunların biteceğini, öleceğini tahmin etmiyorum. Zamanında aman bunlar fazla yer kaplıyor diye kasetlerini, CD'lerini atanlar gelecekte çok pişman olacaklar. Dolayısıyla ben de saklayanlardanım. Hala CD'lerim vardır, kasetlerim durur. Bir kaset çalarım var mı desen, yok ama.
CD çalar.
CD var, CD var, Walkman var bende. Ama Walk beni çok uzun zamandır çalıştırmadığım için şu anda bir kaset çalıp çalamayacağını bilmiyorum. Bir tane şey istiyorum, hani bir kat kaset çalar, bir kat radyo, bir kat plak, böyle en eski müzik setleri vardır ya. Bir tane onlardan almak istiyorum, böyle dursun bir kenarda. Ama dediğin doğrular nitelikte çok araştırmaya ben de rastladım. O yüzden verebileceğimiz son tavsiye herhalde atmayın CD'nizi, kasetinizi. Atılır mı hiç, evet, ya?
Müzik setiniz de varsa onu da üstündeki danteli kaldırın ve tekrardan kullanmaya başlayın.
Tabii tabii.
Bir de buna baka geçelim mi Burçin'ci?
Hadi geçelim.
Bu bölümde bir de buna bak iki tane önerimiz var ve ikisi de bizden değil. İlki Akın'dan geliyor. Menemen Podcast'i Almanya'dan, Schwäbisch Hall'den dinliyor. 163. bölümde O.J. Simpson'dan bahsetmiştik. O da diyor ki ESPN'in 2016'da yaptığı bir belgesel var. O.J. Made in America diye. Bir de buna bak demek isterim diyor Akın. O.J. Simpson'ın hayatının özelinde yakın Amerika tarihini de izliyorsunuz bu belgeselde diyor. Sınıfsal ayrılıklardan bahsediliyor. Amerika'daki profesyonel spordan bahsediliyor. Hukuki süreçlerden bahsediliyor. Yıldız sporcuların psikolojisini anlatıyor. Çok katmanlı, çok sürükleyici bir belgeselmiş. İlk bölümünün de YouTube linkini yollamış. O Alman kanalından izlemiş. Dolayısıyla o YouTube kanalının linkini de paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz Akın'a. Onun önerisi için bir de buna bak diyoruz. Bir de buna bak daha yapalım. Bu kez de Ayşegül'ün bir kitap önerisi var. Görüyorsun bak, yani bu podcast'i biz yapmıyoruz Burçin. Yani bu podcast tam bir böyle hani co-creation derler ya, ortak yaratım.
Otomasyon.
Ortak yaratım sürecimiz var. Evet. Ayşegül de diyor ki müzikle, müzisyenlerle ilgili hikayelere hep ilgim olmuştur. Bu nedenle mümkün olduğu kadar sevdiğim, bildiğim müzisyenlerin anılarını anlatan kitapları okumayı, belgeselleri, filmleri takip etmeyi seviyorum diyor. 90'larda sıkı bir Nirvana hayranıymış. Hala da şarkılarını çok seviyormuş. Kurt Cobain öldükten sonra biyografisinin olduğu kitabı almış, okumuş. Trajik ölümünden ötürü çok etkilenmiş. O kadar hayranlığı artmış ki Dave Grohl Kurt Cobain öldükten sonra Foo Fighters'ı kurdu ya. Ve o da solist oldu o grupta. Hı-hı. O dönem yani Foo Fighters'ın hiçbir şarkısını tepkisel olarak sevmemiş, uzun bir süre dinlememiş. Sonradan da işte Radyo Eksen'de Gülşah Güray'la
Kanat Akkaya.
Kanat Akkaya'nın bahsettiği o Dave Grohl'un otobiyografisini yazdığı Storyteller, işte hikayeci, hı-hı, kitabından bahsetmişler onlar. Ve o kitabı duymuş Ayşegül. Ve onlardan duyduktan sonra da kitabı hemen satın almış. Bir çırpıda okuyup bitirmiş. Ve o kadar samimi, o kadar sıcak bir dille yazılmış diyor ki Dave Grohl'a olan duyguları değişmiş. Tamamen şey olmuş, sıcak bakmaya başlamış. Kendisine zamanında ne kadar saçma bir şekilde kızdığımı düşündüm diyor. Sonrasında da günlerce Foo Fighters dinlemiş ve kitabı okumuş, çok keyif almış. Ayşegül'e de teşekkür ediyoruz onun kitap önerisi için. Storyteller, Dave Grohl hikayeci kitabı için, öneri için bir de buna bak diyoruz.
Ayşegül hiç üzülmesin, zamanında gençken hepimiz tepkisel oluyoruz. Bak mesela ben bir şey söyleyeyim. Ben de zamanında işte çok glam dinlerdim. İşte glam bahsetmişizdir. Sonra Seattle Sound çıkınca bu ne ya dedim. Ne enerji var, ne eğlence var. O kadar gıcık oldum ki bir tişört yaptım. Tişörtün önünde I Fuck Nirvana, arkasında I Fuck Pearl Jam yazıyor. Beyaz bir tişörte.
Bu ne ya? Küfürlü müfürlü.
Küfür. Genciz ya. Agresifiz ya. Sertiz. Tepkiselim ya. Glam bitmiş. Seattle gelmiş. Herkes Seattle dinliyor. Ne oldu bizim uzun saçlar, deri pantolonlar falan? Ne oluyor yani? Biz ne olduk diye bir şaşkınlık içerisindeyken onu giyip böyle dolaşmıştım var. Hani bakın tepki gösteriyorum. Biri de dese ki hani ne yapıyorsun kardeşim sen, Kurt Cobain'i bunlar denir mi falan. Orada tartışacağız yani. O de ama bak şimdi nereye geldik. Sonra müziklerini dinledim, hayatlarını okudum falan. Olur yani, olur. Geçmişte kızarsın, sonra seversin. Bunlar hayat içerisinde olabilecek değişimler, dönüşümler.
Hiç yapmayacağım dediğin şeyleri yaptığın oldu mu Burçin?
Olmuştur tabii ya. Ne olacak? Niye sordun? Bu çok manalı ve hedefli bir soru bence.
Ya işte böyle bir panel yapmak istiyorum. Böyle sormak istiyorum insanlara. Yani mesela mümkün değil böyle bir şey yapmam deyip sonra o yap, yani o öyle bir şey yaptın mı? Mesela çok merak ediyorum. Mesela insanlar vardır ya, ben hayatta böyle bir şey giymem. Mesela hayatta kravat takmam deyip sonra tak diye kravat takan.
Ha, tabii işte, evet doğru, güzel örnekler. Ya oluyor öyle ya. Belli yaşlarda çok set çektiğin şeyler sonra o kadar sana şey gelmiyor, uzak gelmiyor. Şey de yapmamak lazım. Ben çok şeyim kardeşim, tutarlıyım, o zaman da böyleydim, 20'de de böyleydim, 40'da da böyleydim. Yok abi öyle, ya öyle bir şey olamaz ya. Olmamalı zaten. 20'de olduğun gibi olmamalısın 40'da. Yani
tabii, tabii.
Orada bir yanlışlık var. O yüzden evet, o zaman biraz sert küfürlü tişörtlerle dolaşmışlığı vardır. O tişörtü çok uzun zaman sakladım. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bulamıyorum. Bulsam o da güzel bir anı olurmuş.
Neyle aslında yazdın abi bu yazıyı tişörtün üstüne?
Bilmiyorum. Beyaz bir tişörtün üzerine yani çıkmayacak bir boyayla şey, iptidai bir şekilde kendimiz yazdık ya.
Vay be.
Beyaz bir tişört. Öne onu, arkaya o. Ya görmemeleri mümkün. Öyle de dolaşıyordum yani. Hani biri bir şey dese de sataşsak falan, böyle saçma.
Olur olur ya, işte dediğin gibi gençlik oluyor yani hakikaten.
Tabii.
Bir de işte evet, ama demek ki yani hayat ne öğretiyor? Büyük konuşmayacaksın değil mi Burç?
Çok güzel konuştun.
Evet, pekala. 165 bitti. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümde hatırlatalım, müzik hikayeleri var. Müzik hikayeleri formatımız var. Orada da bir albüm var. Dünya Yalan Söylüyor, Mor ve Ötesi. Bu albümü konuşacağız. Bu albümün şarkılarını konuşacağız. Bu albümün hatırlattıklarını konuşacağız. Ve o bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.